Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
Çetin Ünsal'ın hazırlayıp sunduğu Reel Piyasalar programı başlıyor.
Reel piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. AFT Doğu Avrupa Türkiye CIS Bölge Müdürü Aral Ekrem Uzun bizlerle birlikte. Sayın Uzun, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Tatsız bir konu tabii. Şimdi yangın zaten tatsız bir konu. Endüstriyel tesislerde yangın ikinci bir tatsızlık ama hayatın gerçeği. Yönetirsek sorun yok. Yönetebiliyor muyuz? Biraz bir endüstriyel yangınlar desem ne dersiniz bana?
Valla tablo çok iç açıcı değil maalesef. Dediğiniz gibi tatsız bir konu. İstatistiklerden başlayalım isterseniz. Hani Türkiye'de tablo nedir? Şu anda durum nedir? Kimya Mühendisler Odası'nın her sene yaptığı bir çalışma var. Türkiye'de yangınlarla ilgili bir rapor hazırlıyor. Endüstriyel tesis yangınlarıyla ilgili. Son 2 yılın rakamlarını paylaşmak istiyorum. 2020 senesinde Türkiye'de 493 yangın ve patlama meydana geliyor endüstriyel tesislerde. Burada 29 vatandaşımız vefat ediyor. 239 da yaralanma var. 2021 rakamına bakıyoruz. 358 yangın, 36 patlama, 8 vefat, 103 yaralanma.
Ağır bilanço.
Ağır bir bilanço. Kabul edilebilir bir bilanço değil. Birçok gelişmiş ülkede bu rakamlar çok daha düşük vaziyette. Yani karne bu. Ki bu sadece kayıt altına alınanlar. Yani bunlar itfaiyelere bildirilenler, işte müdahale edilenler. Bir de kayıt altında olmayanlar var.
Çünkü şirketlerin bazıları bunu itibar sorunu görüyor vesaire. Aynen öyle. Vesaire. Kayıtlara aynen geçsin öyle. İstemiyor.
İstemiyorlar. Dolayısıyla tablo aslında daha da büyük. Dolayısıyla alınan önlemler, yapılan planlamalar, denetlemeler bunlar da bazı eksikliklerimizin olduğu ortada. Bilanço ağır. Yangına gelen yangınların büyük bir kısmı elektrik kontağından çıkan, işte aşırı akımın yükselmesinden, çok fazla yüklenilmesinden malzemeye veya bakımların yapılmamasından, yani o malzemenin süresini doldurması tesisatın ama hala kullanılmasından kaynaklanan. Dolayısıyla bakımla, gerekli önlemlerin alınmasıyla, doğru planlamanın yapılması çözülebilecek yangınlar. Hı hı. Hangi sektörlerde meydana geliyor derseniz en çok tekstil, plastik, gıda, metal, boya, petrokimya.
Aslında ürün orada tetikliyor galiba.
Tabii. Yani şöyle kimyasal maddeler kullanılıyor üretim sırasında. Bu kimyasal maddelerin depolandığı yerlerde gerekli önlemler alınmayabiliyor. Proses sırasında yani işte kesme, kaynak, tepkimeler, birçok kimyasal işlem yapılabiliyor. Bu alanlarda çok ciddi önlemler alınması lazım. Hem algılama hem söndürme sistemlerinin kurulması lazım. Şimdi burada aslında biraz işin tekniğine de girelim isterseniz yavaş yavaş.
Girelim. Sadece şurada merak ettim. Yani bu çektiğiniz fotoğraf içerisinde merak ettiğim birkaç husus var. Onları tabii, açalım tekniğine tabii, tabii. Girelim. Birincisi anladığım kadarıyla tespitlerden bir altyapı problemi var.
Doğru.
Yani altyapının bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Özellikle sanayi noktalarında. İki, İhmal var. Üç ve en önemlisi anladığım kadarıyla biraz konunun ciddiyetinin farkında olmamak var. Yaşayan ciddiyetini fark ediyor maalesef. Evet, Allah kimsenin evet. başına vermesin ama bu üçü de yönetilebilir cinsten mi? Mesela altyapıyla ilgili bizim yapmamız gereken çok ağır bir iş var mı?
Şimdi şöyle organize sanayi bölgeleri bu konuda bir tık ileride. Hı-hı. Yani biz devamlı konuş. Sektörün içinde uzun yıllardır olduğumuz için geziyoruz fabrikaları, organize sanayi bölgesi içindekileri de dışındakileri de küçük KOBİ'leri, tölye tarzı yerleri, imalatçıları. Şimdi en çok sorunun yaşandığı yerler OSB dışındakiler zaten. Küçük imalatçılar, sanayi siteleri. Çünkü OSB'nin içerisinde bir kısmında itfaiye birimleri var. Bir kısmı itfaiyeyle yakın çalışıyor, denetleniyorlar. İçerisindeki tehdit olan işte kimyasalların bulunduğu yerlerde gerekli önlemler alınmış ya da prosesin riskli olduğu yerlerde. Mariler ona göre, hı-hı, altyapı ona göre. OSB'lerde durum daha iyi. Ama işte bu bağımsız, şehrin dışında veya işte sanayi sitesinde çok ciddi kaynakları olmayan
aslında atölye olarak inşa edilmemiş.
Edilmemiş yerlerde yangın önlemleri gerek denetleme anlamında gerekse yöneticilerin bilinçlenmesi anlamında biraz daha geride, zayıf. Hı. Buralarda zaten çok sık problemler yaşanıyor.
O zaman toplulaştırma hareketleri doğru belli noktalarda, düzenli noktalarda.
Kesinlikle, kesinlikle. Birincisi şehrin dışına alınmalı. Yani endüstriyel tesis dediğiniz şey yapı itibariyle az önce söyledik işte kimyasal reaksiyonlar, kesme, birleştirme, birçok çok yüksek enerji kullanımı, bunların hepsi yangın riskini arttıran şeyler. Dolayısıyla şehir yaşamının dışında, uzağında olmalı. Yani bir sanayi bölgesi, sanayi sitesi bir sitenin yanında olmamalı. Yani konutun yakınında olmamalı. Ben şahsen kendim de kendi hayatımda bunun sıkıntısını yaşıyorum. Tuzla'da oturuyorum. Çok yakınımda, hemen oturduğum sitenin karşısında bir fabrika var. Çok yüksek sesle bir işlem yapıyor. O işlemi yaptığı zaman evin içinde bomba mı patladı, silah mı atıldı, ne oldu diye irkiliyoruz. Yani geçen sene içerisinde duymuşsunuzdur, Tuzla'da gene kanalizasyona bir zehirli kimyasal karıştı. Biz o akşam kaçtık ve 40 kişiye yakın zehirlenen oldu kimyasal gazdan. Yani
evet, bu organizasyonu yapmak lazım.
Evet, yani OSB'lerin şehir dışında yapılanması, konutlardan uzak olması, dünyanın her yerinde de bu şekilde organize ediliyor. Atıklarının iyi yönetilmesi, enerjinin verimli kullanılması bu sanayici için de çok önemli. Kesinlikle. Düşük kira, düşük elektrik faturası, ortak ödenen güvenlik hizmeti, bir takım altyapı hizmetleri, bunlar sanayicinin de elini kuvvetlendiriyor. OSB'leşmenin güçlenmesi ve OSB itfaiyelerine gerekli altyapının sağlanması iyileştirecek. Ama en başında her şeyden önce projelendirme ve planlama geliyor. Burada da Türkiye'de en büyük eksiklerimizden bir tanesi yangın danışmanlığı veren firmalar var. Yangın danışmanları var. Yangın mühendisliği hizmeti veren. Şimdi yangın interdisipliner bir konu. İçerisinde fizik bilimi var, kimya var, elektrik var, elektronik var, mekanik var. Birçok bilim dalını, hatta işin içinde psikoloji var. Birçok farklı bilim dalını birleştiren interdisipliner bir konu.
Yani dolayısıyla sadece bir söndürme operasyonu değil.
Değil, değil, değil. Yani bunun içerisinde kaçış yollarının planlanması, afet yönetimi, acil durum senaryoları, yangın senaryosunun, tahliye senaryolarının yazılması çok detaylı bir konu. Şimdi bu konuda hakim olup, uzmanlaşıp bir tesisin mimarisini, işte orada alınacak yangın önlemlerini planlamak için bir kişinin yıllarca bu sektörde tecrübe sahibi olması gerekiyor. Böyle çok değerli yangın mühendislerimiz var Türkiye'de, danışmanlarımız var. Endüstriyel tesisler gücü nispetinde mutlaka eğer el veriyorsa bir yangın danışmanıyla çalışmalı. Ne aşamada başlamalı bu çalışmaya? Daha tesis inşa edilirken. Pasif durdurucu önlemler, pasif önlemler dediğimiz önlemler var. Nedir bunlar? İşte binanın duvarının bileşenlerinden başlayıp kablo kanallarından kablolarına kadar yangına 60 dakika, 90 dakika dayanabilen, 1000 derece sıcaklığa dayanabilen yapı elemanları var.
Tabii belki prosesini kurgulamadan önce.
Tabii en başında aslında prosesi kurgulayıp İnşaatı da seçtiği yapı elemanlarında yapacağı işleme göre planlaması lazım. Yani çok detaylı bir konu. Bir kişinin ben bunu biliyorum, danışmanlığını verebilirim demesi kolay iş değil. Bunun yurt dışında da Türkiye'de de üniversitelerde birimler var, eğitimler var, sertifikalı eğitimler var, uluslararası kuruluşların. Birçok emekli, işte silahlı kuvvetlerden emekli ya da itfaiyecilikten emekli çok tecrübeli personeller var bu yangın danışmanlık hizmetini veren. Elektrik mühendisleri, makine mühendislerimiz var yine bu danışmanlık hizmetini veren. 20-30 yıllık sektörel tecrübesini hap yapıp bir firmaya, bir endüstriyel tesisi sunuyor. Ve bunun bedeli de inanın çok cüzi bir rakam ama maalesef bir yangın danışmanıyla, tarafsız bağımsız bir yangın danışmanıyla çalışılmadığı zaman gün sonunda fiyatı endeksli, maliyeti endeksli sistemler, yönetmeliklerin tarif ettiği minimuma yönelik sistemler kuruluyor. İşte sıkıntı burada başlıyor.
Yasak savmaya dönüyor o zaman iş.
Aynen öyle, aynen öyle. İşte sıkıntı burada başlıyor. Neden burada başlıyor? Çünkü bir endüstriyel tesisiniz var. Raflarda, depolarda kimyasalları dizmişsiniz. Yanıcı, parlayıcı. Yangın çıkıyor. Personeliniz, bu konuda uzman olmayan, eğitim almamış personeliniz elinde yangın tüpüyle 2-3 metreye köpüğü sıkarak durdurmaya çalışıyor. Tabii o sırada yetersiz kaldığı için sönmüyor yangın. Raflardan yükseliyor, çatıyı sarıyor. Çatıdan bütün fabrikaya sarıyor. Eğer OSB içerisinde değilse veya OSB'nin içinde bir itfaiye yoksa, bir itfaiye aracının yangına ulaşma süresi ortalama İstanbul şehrinde 6 dakika.
Çok uzun bir zaman.
Çok uzun bir zaman. Neden uzun bir zaman? Örneğin şu bulunduğumuz odada, standart küçük bir odada, bir koltuğun üzerinde bir yangın başlattığınız zaman 3 dakika içinde bu oda 700-800 derece sıcaklığa ulaşır. İçerisinde bırakın bir canlının bulunması, yani nefes almayı bırakın bulunması dahi mümkün hale gelmiyor. 3 dakika. Hepi topu 2-3 dakikanız var. Yangını algılayıp söndürmek, müdahale etmek için. Yoksa önünü alamıyorsunuz. Şimdi İstanbul İtfaiyesi sağ olsun 6 ayda bir, 3 ayda bir devamlı paylaşıyor bu istatistiklerini. Yangına daha hızlı ulaşmak için sürekli kendilerini yeniliyorlar. Yatırım yapıyorlar, eğitimler düzenliyorlar. Ama işte kozmopolit bir şehir, trafiği var. Her ilçede itfaiyemiz olmasına rağmen ortalama süre 6 dakika. Dolayısıyla bu 6 dakika geldiler, hortumu serdiler, işte tuttular.
Gelebilirse yani araç parkından orada bile sıkıntı. Ha,
tabii.
Böyle bir bilinçsizlik
şimdi
var.
Binaların etrafındaki yerleşimin buna müsait olması lazım. Bir binada yangın çıktığı zaman bir tesiste itfaiye aracının yaklaşabilmesi lazım. Buna da uygun maalesef çevre düzenlemesi yapılmıyor. O ayrı bir konu. Hı hı. Ama sözün özü.
Yani hakkını yemeyelim diye söyledim.
Tabii ben. Bu da önemli bir konu. Doğru söylüyorsunuz. Önemli bir konuya parmak bastınız. Bunun gibi birçok eksiğimiz var. Altyapılarda, mimarilerde, kullanılan malzemelerde. 6 dakikalık süre geçtiği, geldiği zaman endüstriyel tesisin kendi personeli o sürede alacağı önlemler çok kritik. Yani endüstriyel tesiste algılandı yangın. Yangın algılama sisteminin mükemmelen çalıştığını, tahliye senaryolarının gerçekleştiğini düşünelim. Bu durumda dahi elinde yeterli otomatik söndürme ya da manuel söndürme sistemi yoksa, bu sistemler çalışır vaziyette bakımları yapılmadıysa, mevcut personel bunları kullanma eğitimi almadıysa, İşte önüne alamadığımız yangınlar bütün fabrikayı sarıyor. O tesis kül oluyor ve çok acı bir istatistik. Yangın geçiren endüstriyel tesislerin pazara geri dönebilme oranı %40.
Oo, 6'sı gidiyor yani. 10'da 6'sı gidiyor.
Çok ciddi bir istatistik. Bu çok kötü bir tablo. Yani buradan da fabrika sahiplerinin, yatırımcıların öngörmeleri gerekiyor. Yani bu riskleri öngörüp, ya biz de işte 10 yıldır faaliyetteyiz, hiç yangın çıkmadı. Yarın çıkmayacağının garantisi yok. 20 yıl çıkmaz, bir gün çıkar, tüm yatırımınız gider. Geçen hafta da sosyal medyada bir fabrikamız yandı, tamamen yandı, kül oldu. Yatırımcısı da sosyal medyada paylaştı. Sigorta da yaptırmamıştık, tüm emeklerimiz gitti. Şimdi yani keşke bu paylaşımı yaptıracağına bugün de işte bu önlemleri kurdurduk diye bir paylaşım yapsaydı. Bugün de sigortalattık diye bir paylaşım yapsaydı. Bunları yaşıyoruz. Dün maalesef sohbete başlamadan önce sizinle konuştuk. İşte Gaziantep'te bir elyaf fabrikamız yandı. Bir itfaiyeci vefat etti müdahale sırasında. Yangının şakası yok. Ve tesis sahiplerine, yöneticilerine şu düşüyor. Orada çalışanların canları, malları, kendi malı, her şeyin sorumluluğu yatırımcıda. Yatırımcı gerekli önlemleri almalı. Gerekli önlemleri almak için de bir danışmanla, bağımsız, tarafsız bir danışmanla çalışmalı. Bu konuda ehil, entegratör firmalarla çalışmalı. Sertifikalı, dünyaca geçerliği olan testleri, fabrika çıkış testleri yapılmış, laboratuvar testleri yapılmış ürünler kullanılmalı. Burada da kamuya da bir iş düşüyor, devlete de bir iş düşüyor. Denetleme mekanizması.
Aslında ilkeyi çok net ortaya koydunuz. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından işin tekniğini bir mercek altına alalım. Olur. Çünkü bu işin tekniğini ne kadar kişi hakim olursa hem önlemek hem yönetmek anlamında en azından neyi sorabileceğini çok net anlar. Minik bir araya gideceğiz. Tabii. Aranın ardından AFT Doğu Avrupa Türkiye and CIS Bölge Müdürü Aral Ekrem Uzun endüstriyel yangınları bize anlatmaya devam edecek. Önlemiyle, yönetimiyle. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda birlikteliğimiz devam ediyor. Endüstriyel tesislerde yangın gerçeğini mercek altına alıyoruz. Önleme ve yönetme metotlarıyla birlikte. Şimdi işin biraz tekniğine gireceğiz. Konuğumuz AFT Doğu Avrupa Türkiye End CIS Bölge Müdürü Aral Ekrem Uzun. Şimdi Sayın Uzun, aslında ilk bölümde bize çok güzel fotoğrafı çektiniz. Yani kral çıplak noktası. Hem istatistikleriyle hem yaklaşımlarıyla hem de doğru yaklaşımlarla üçünü birden verdiniz bize. O zaman şimdi biraz daha derinlemesine girelim. Bu işin yönetimi, önlemesi, stratejisi hepsini alt alta koyduğumuzda hadi tekniği sizden alalım. Ne anlamalıyız bu işten?
Üç tane başlık altında inceleyebiliriz aslında ne yapılması lazım. Yani bir yatırımcı, bir tesis müdürü, bir İSG müdürü, bir teknik müdür. Ben tesisimin yangın güvenliğinin tam olmasını, eksiksiz olmasını istiyorum. Bir sıkıntı yaşamak istemiyorum. Diyorsa üç çeşit önlem var alabileceği. Bir, en kritiği az önce arada konuştuğumuz organizasyonel önlemler. Şimdi bu işte strateji konusuna geliyoruz aslında. Bir yangın stratejisinin olması lazım. Bir senaryosunun olması lazım. Strateji konusunda sadece yangın konusunda değil, Türkiye'de birçok farklı branşta eksikliğimiz var. Planlama. Bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık, on yıllık, elli yıllık planlamalar. Bir endüstriyel tesisin yaşı 50 sene, 100 sene, 200 sene olabilir. Eğer doğru planlanırsa bir şirketin ömrü 500 yıl, 1000 yıl neden olmasın? Böyle şirketler var dünyada. Türkiye'de de en büyük gördüğüm yani 20 yıllık meslek hayatımda gördüğüm en büyük eksikliklerden biri günübirlik yaşama.
Hallederiz.
Yani, evet ve planlama yapmama. Yani,
hallet ve öyle yola çık diyorsunuz siz.
Yani, riskleri öngör, hesapla, önlemlerini al, buna göre aksiyon al. Şimdi Sun Tzu diye de geçer Türkiye'de. Sun Tzu 2500 sene önce aslında çok güzel bir stratejik cümle kurmuş. Stratejiyle ilgili. Savaş karargâhta kazanılır. Bizim yaptığımız şey yangınla mücadele. Firefighting diye geçer dünyada. Aslında yangınla savaşıyoruz. Ve bu savaşın kazanılması için karargâhta doğru planlamanın, doğru organizasyonun yapılması gerekiyor. Ve en iyi komutan yine aynı şekilde savaşmadan kazanan komutandır demiş. Yani alevler fabrikayı sardıktan sonra hiçbir kıymeti yok. Alevlerin oluşmadan, yangının çıkmadan önlenmesi mesele. Burada en önemli konu organizasyonel önlemler. Bunun bu başlığın altında eğitim, tatbikat, projelendirme, yangın senaryolarının oluşturulması, tahliye planlarının oluşturulması, denetimler, sigortalandırma yani sigorta faaliyetleri bunları sayabiliriz. Bunlar idari önlemler. Bunlar olmazsa olmazı bu işin yani beyin kısmı. İşin kollar ve bacaklar kısmında da aktif ve pasif önlemler var. Pasif önlemler nedir? Az önce bahsettiğim yangın izolasyonu. Yani kullanılan inşaatta daha o aşamadan başlayan veya yapılmış bir tesis olabilir 15-20 yıllıktır iyileştirmek istiyorsunuzdur. Analiz edersiniz. Kullanılan malzemeler yangına dayanıklı mı? Kaçış yollarımdaki duvarlar, tavanlar, işte her türlü malzeme, zemin yanmaz mı? Ben kapıdan kaçana kadar beni koruyor mu?
Ara bir şeyi soracağım.
Tabii.
Dünyada, Türkiye'de, dünyada üretilen malzemeler efsaf olarak buna izin verir kalitede mi?
Kalitede. Aynen
öyle. Bu teknoloji var yani.
Var. Bu teknoloji var. Tüm dünyada da kullanılıyor. Ülkemizde de kullanılıyor. Hı hı. Eğer doğru danışmanlarınız varsa, doğru proje hizmeti veren bir firmanız varsa size bu ürünleri konumlandırıyor. Yangın izolasyonu, kompartmanlama bu çok önemli. Bir tesisiniz var. Yüksek tavanlı, tek bir hacim. Ofisler aynı yerde, deponuz aynı yerde, üretim hattı aynı yerde. Proses sırasında çıkacak bir yangın ya da depoda başlayacak bir yangın. Tüm tesisi sarıp kaybetmenizle sonuçlanıyor. Kompartmanlama yapıldığı zaman yangını hapsediyorsunuz. Dumanı da, yangını da yangının çıktığı yerde hapsetmek mümkün. O dumanı tahliye etmek mümkün. Dolayısıyla
pardon, o zaman bir endüstriyel tesis aslında birkaç binadan mı oluşmalı?
Bir binadan oluşsa dahi o binayı kompartmanlama yapıp iç bölümlerini birbirinden izole etmek lazım. Dolayısıyla altyapı kısmı pasif önlemler diye geçiyor. Yani daha yangın çıkmadan alacağınız bu altyapısal önlemler, yangını durduran, izole eden, eğitim almış personeliniz varsa zaten doğru tahliye senaryosuyla bu pasif önlemler yangın çıktığı zaman belli bir yerde hapsolmasını sağlayacak. O sırada siz bütün personelinizi koruyacaksınız. Aktif önlemlere geçersek onlar da yangın algılama ve uyarı sistemleri. İşte bu bahsettiğim duman yükseldi, bir dakika içinde dedektörden alarm geldi, sirenler, tahliye anonsları başladı, personel dışarıya kaçış yollarına yönlendirildi. İşte bunlar da aktif önlemler olarak geçiyor. Bunun dışında yangın söndürücüler, yangın söndürme sistemleri. Neler var bunun altında? En basit bütün gezdiğiniz AVM'lerde, binalarda gördüğünüz otoparklarda sprinkler sistemleri, sulu söndürme sistemleri. Bunun dışında daha profesyonel gazlı söndürme sistemleri. Bunun dışında köpüklü söndürme sistemleri var. Ve
bu orada faaliyet gösterilen alana göre mi değişiyor? Veya
tabii,
konuya göre
tabii.
Mi değişiyor?
Yani kullanılan malzeme imalat sırasında ortamda insanlı insansız çalışılmasına göre ilginç bir örnek vereyim size. 2011 senesinde Avusturya'da bir Alman otomobil fabrikasının dizel motor fabrikasını gezdirdiler bize ilk eğitimler sırasında. Fabrikayı gezerken şunu gördük. Tamamen robotlarla imalat yapılıyor. Yıl 2011 bakın.
Karanlık
insansız üretim.
Yani.
Evet. İnsansız üretim yapılıyor. Ve dediler ki bu fabrikada yangın çıkmaz. Neden çıkmaz? Oksijeni %21'den %16'lara, 17'lere düşürmüşler.
Bu insan yok çünkü.
İnsan çalışmayan alanda. Ve oksijen bu seviyeye düştüğü zaman çakmak yaksanız dahi yanmıyor. Biz yaktık. Yanmıyor hakikaten. Çok yangın oluşamıyor. Şimdi yangın üçgeni 3 parçadan oluşur. Yanıcı madde, oksijen ve ısı. Bu üçünden bir tanesi bile olmazsa yangın gerçekleşmiyor. Daha doğrusu yanma gerçekleşmiyor. Yanma reaksiyonu diyelim, kontrol dışına çıktığı zaman yangın olur. Yani bilinçli olarak çıkartılan yangınlar da var biliyorsunuz. Kontrollü yangın dediğimiz yangınlar da var ama yanma kontrol dışına çıktığı zaman buna yangın diyoruz. İşte bu fabrikada yangın çıkamıyor. Yani bakın pasif önlemin bu kadarı artık. Yani yangın çıkıp da işte algılayıp da söndürdüğü geçmişler bu tesiste yangın çıkmaz diyor. Oksijeni düşürmüş.
Formülü
bu bile mümkün.
Çünkü.
Evet.
Yangının
evet.
Formülünü bozmuş.
Ama tabii bu çok ciddi bir altyapı maliyeti çok. Var. Yüksek maliyetli bir sistem. Yani çok böyle yüksek kar marjıyla çok büyük cirolarla çalışan firmalar ancak bu tarz çözümleri finanse edebiliyor. Ama çok daha ekonomik çözümler de var. İşte portatif söndürücüler var mesela. Bunların doğru konumlandırılmasıyla önlemler alınabilir. Sabit söndürme sistemlerinin ekonomikleri tercih edilebilir. Bütçesine göre iyi bir yangın danışmanınız varsa, iyi bir yangın firmasıyla çalışıyorsanız herkesin bütçesine göre alabileceği önlemler var. Hasarı minimize edebileceği ya da personelini zamanında tahliye edebileceği, yatırımcıların, işletmecilerin sorumluluğu personelinin canını korumak. Bakın bir tavuk fabrikasında, tavuk üretim fabrikasında yangın çıkıyor. Bundan yaklaşık 20 sene önce çıkış kapıları kilitlenmiş. Yangın çıkış kapıları kilitlenmiş ve kaçış yolları belirtilmemiş bir tesis. 25 işçi ölüyor, 56 kişi yaralanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşiyor bu yangın. Ve maalesef hep yangın yönetmelikleri böyle felaketlerden sonra güncellenir, sıkılaştırılır. Aynen bu yangından sonra da yönetmeliklerde çok ciddi değişiklikler oluyor. Stat yangınları, İngiltere'de bir stadyumda bütün koltuklar yanıyor. İkincilikten birinciye çıkan bir takımın yangını, onun sonrasında statlardaki yangınlarla ilgili yönetmelikler.
Hep vaka aslında var.
Rusya'da bir iş merkezinde bir yangın çıkıyor. İnsanlar işte 8. 9. kattan kendilerini aşağı atıyorlar kurtulmak için. Bunun sonrasında Rusya'da yangın yönetmelikleri değişti. Yani maalesef dediniz ya tatsız bir konu. Bu tatsız konuda işte geçen sene Havai Fişek Fabrikası'nda bir patlama meydana geldi malumunuz. İşte dün meydana gelen bu tarz üzücü olaylar olduktan sonra önlemler sıkılaştırılıyor.
Ama mesela Fulya'da bir yangın hatırlıyorum. Yerini söylemeyeceğim şimdi. Evet. Bir iş merkezinde doğru bir yalıtım ve strateji vardı. Kimsenin burnu kanamadı.
Ve herkes tahliye edilmişti.
Evet. Yani evet. Çok katlı bir binaydı üstelik. Kimse de kendini atmadı.
Şimdi izolasyon malzemesi yanlış seçildiği için tüm dış cepheyi sarsa dahi algılama ve anons sistemi iyi çalıştığı için
tahliye
edildi. Şimdi o çok katlı bina yangınları bambaşka bir stres konusu. Çünkü 30. kattan 20. kattan bir kişiyi bir itfaiye aracının merdivenini açıp müdahale edip indirmesi
mümkün değil.
Sonra onun alt katına üst katına geçmesi, yan odaya geçmesi çok ciddi bir zaman gerektiriyor ve çok riskli. Ben ne zaman çok katlı bir binaya girsem gerçekten geriliyorum bu yüzden. Ve itfaiyelerde de bu kadar yüksek katlı binalardan bir kişiyi kurtarabilecek araç sayısı da sınırlı. Eskiden daha azdı. Mesela 2010'larda yatırım yapılmadan önce Ankara'da her tarafta çok katlı plaza varken iki tane araç vardı Ankara itfaiyesinde örneğin.
Yok gibi yani.
Sonra yatırım yapıldı. Evet. 7-8 araç aldılar. Filoyu genişlettiler. İşte OSB'lerde de aslında endüstriyel tesisler diyelim daha genel konuşalım. Benzer sıkıntılar olan yerler var, olmayan yerler var. Yeterli itfaiye aracı olanlar var, olmayanlar var. Burada bütçesi olmayana aslında biraz teknik destek alsalar bir pick-up aracı, bir kamyoneti itfaiye aracı gücüne dönüştürebilecek olan ekipmanlar var.
Ha, çok böyle az metotlar suyla, da var.
Tabii
yani.
Tabii.
İlla çok sıfırdan az, bir itfaiye aracı temin etmeniz gerekmiyor.
Gerekmiyor. Çok yüksek maliyetleri var. Yani 300-400 milyonlardan bahsediyoruz.
Ama dönüştürebilirsiniz diyorsunuz.
Mevcut araçları var. Bu bir kamyonet olabilir, bir minibüs olabilir. Bunun arkasına sınırlı miktar da tabii su depolayıp köpük depolayıp kendi köpüğünü sıkabilen, kendi hortumuyla ilk müdahaleyi yapabilen küçük bir araç oluşturabilirler.
Zaman kazandıracak araçlar.
Zaman yani. Kazandırır. Zaman kazandırır. Hatta işi de bitirebilir. Çünkü artık günümüzde su sisi diye bir teknoloji var. Çok az suyla çok fazla söndürme yapmayı sağlayan bir teknoloji. Ve KAF dediğimiz bir teknoloji de var. Yine daha az köpük kullanarak hava kompresörüyle, havayla köpürterek. Yani çocukluğumuzda hatırlar mısınız? Su bardaklarına deterjan koyardık, mandalla üfleyip köpük
evet,
üretirdik.
Evet, evet.
Mantık bu aslında yangın köpüğünde de. Havayla köpürtüyorsunuz, daha az su kullanıyorsunuz. Ve böylece çok küçük bir araçla da kaliteli bir köpük üretebiliyorsunuz. Duvara, tavana tutunabilen, yangına çok hızlı oksijenle ilişkisini kesebilen. Dolayısıyla bu teknolojileri kullanıp çok yüksek yatırımlar yapmadan bir de itfaiye aracı fabrikanın içine, tesisin içine girmekte de zorlanıyor. Bu tarz küçük araç çözümleriyle endüstriyel tesislerin çözüm bulması mümkün. Yangını durdurması, geciktirmesi, soğutması mümkün. Dolayısıyla küçük kasabalarımız var, küçük köylerimiz var veya işte ücra köşelerde endüstriyel tesislerimiz, enerji tesislerimiz var. Bunlarda da yangın çıkabilir. Her yere itfaiye aracı yatırım yapmamız mümkün değil. Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Ekonominin durumu malum. Daha küçük ölçekli ama daha etkin Yani biraz mühendisliği, biraz bilimi kullanıp daha düşük yatırımlarla bu yangınlara engel olmak mümkün. Aktif önlemlerden bahsediyorduk. İşte acil aydınlatma sistemleri, seyyar söndürücüler, sabit söndürücüler, otomatik devreye giren, bunlar da aktif önlemler. Ama bunların içerisinde bana sorarsanız en başı, en önemlisi kafa, beyin kısmı, eğitim, planlama, organizasyon. Dolayısıyla
ne noktadayız orada? Sadece bize değil, dünyada da fotoğraf çekilmeli.
Şimdi dünyadaki fotoğrafı çekelim. Dünyada sigorta firmaları bu işin başında. Yani özel sektör denetler vaziyette. Dünyadaki en iyi yangın laboratuvarları sigorta firmaları.
Çünkü parayı ödüyor.
Evet.
Dolayısıyla işi sıkı tutuyor.
İşi sıkı tutuyor. Çok sıkı denetliyor. Ve gelişmiş ülkeler diyeyim isim vermeden sigortalatmayı endüstriyel tesislere mecburi kılmış. Yönetmeliklerle, kanunlarla. Sigorta yaptırmayan bir tesis faaliyete başlayamıyor.
Bir cümle onu açalım Sayın Uzun. Çünkü aslında o fabrika sizin gözüküyor olabilir ama o bir kamu malı.
Evet.
Üretim tesisi tabii, aslında tabii. Kamunun.
Tabii tabii. Ekonomimizin can damarı.
Tabii. Tabii. Milli değer yani.
Tabii. Yani bir fabrika yangını çıktığı zaman ülke ekonomisi kayıpla karşılaşıyor. Bu tesis pazar kaybediyor. Bu tesis itibar kaybediyor. Marka değerini kaybediyor. Yani kendi alemde bile yani endüstriyel tesislerde çalışanlar var. Sık yangın patlama yaşananlar, tesislerde çalışan yakınlarım kaçıyorlar. O tesiste çalışmak istemiyorlar. Ailelerini kendilerini düşünüyorlar. Yani.
Hadi buyurun nitelikli personel sorunu işte.
Tabii. Aynen öyle.
Yani çünkü can güvenliğini ister insanlar.
Her şeyin ötesinde. Evet. Dolayısıyla yöneticiler çalışanlarının can güvenliğinden sorumlu. Bir acil durum tespit edildiğinde bir tesiste sadece yangın da değil bakın deprem fay hattında yaşıyoruz. Türkiye'deki endüstriyel tesislerin %60'ı Marmara bölgesinde. Kocaeli, Tekirdağ, İstanbul, Tuzla, Dilovası, Gebze bu bölge hepsi fay hattında. Geçenlerde isim vermeyeyim yine bir yabancı firmanın Türkiye'deki çok böyle dört dörtlük bir tesisinde sunum demo çalışması sırasında sohbet ediyoruz. Marmara'daki faydan anlık olarak sismik sinyalleri alıp fabrikalarına ileten erken uyarı sistemi kurmuşlar.
Bakın, çok iyiymiş.
Herkesten 30 saniye bir dakika neyse bir süre önce haberleri oluyor depremin gelmekte olduğundan. O 30 saniye bile o kadar kıymetli ki ilk önlemleri tahliye almak, binaları önlem. Tahliyeyi başlatmak için.
Bize İDEMA bu konuyla ilgili bir sağlam KOBİ araştırması yapmıştı. Biz de burada ağırlamıştık. Türkiye'deki KOBİ'lerin %80'i sadece deprem değil, deprem, yangın, sel falan bir risk görmüyor biliyor musun? Benle bir ilgisi yok diyor. Şimdi asıl buraya çalışmamız lazım evet. Ki sizin kritik dediğiniz eğitim, farkındalık eğitim ve bilinçlenme meselesine geliyor.
Yani eğitim konusunda İSG uzmanlarımız var. Şu anda birincisi iş sağlığı güvenliği kanunu kesinlikle rakamlardan da bunu görebiliyoruz. Faydası oldu. Her tesiste bir tane tehditlerin, tehlikelerin, risklerin analizini yapan, devamlı olarak bunların engellenmesi için çalışan iş sağlığı güvenliği uzmanlarımız var. Gerçi İSG derneğiyle de iletişim halindeyiz. Onların da belli sıkıntıları var. Tarafsız ve bağımsız olamıyorlar. Çünkü bir patronun verdiği bir maaşla çalışıyorlar o tesiste. Bir yere kadar müdahale şansları oluyor ama şunu söyleyeyim. İSG kanunun çıkışıyla ölüm, yaralanma, patlama, yangın sayılarında ciddi azalma oldu. Tesislerin itfaiye birimlerinden ücretsiz eğitim alabiliyorlar. Elektrik mühendislerini, makine mühendislerini, meslek odalarının verdiği ücretsiz eğitimler var. Buralara göndermeli işletmeciler. 20 yıllık meslek yaşamımda şunu gördüm Türkiye'de. Maalesef, maalesef. Eğitime, projelendirmeye, bakıma para ödemeyi sevmiyor Türk sanayisi.
Ama bedeli ağır oluyor.
Bedeli çok ağır oluyor. Yani yazılıma, yani gözle görmediği, elle tutamadığı şeylere para öderken maalesef böyle bir buna para ödemeyeyim, işte bunu hediye et. Eğitim mi? Senden olsun. Projelendirme, işi sana vereyim, projesini de sen çiz. Türkiye'de çok iyi proje hizmeti veren firmalarımız var. Dedik ki bu mimaride başlıyor iş diye. İşte mimarlık, elektrik mühendisi.
O yüzden birçok yurt dışına iş yapmak istiyor.
Elektrik mühendisi, makine mühendisi bunların projelerini çizen Ankara'da belki 20, İstanbul'da belki 30, İzmir'de belki 10 tane çok profesyonel mühendis çalıştıran firmalarımız var. Tek işleri ve uzmanlıkları bu. Altyapıyı düzgün konumlandırmak, projelendirmek, marka listelerini oluşturmak, şartnameleri oluşturmak, bağımsız tarafsız hizmet veren bir yangın danışmanınız, bir proje firmanız varsa gün sonunda karargâhta kazanıyorsunuz savaşı.
O savaşı karargâhta kazanma ve bilinçlendirme aşamasını biraz açalım. Minik bir araya gideceğim.
Aradan sonra tamam.
Çünkü kritik bir nokta bu. Belki o an için o hizmete, eğitime Ya da işte dediğiniz gibi yazılıma para vermiyorsunuz ama yıllar içerisinde ondan çok çok daha büyük verimsizlikten kaynaklanan ya da yangın, Allah korusun ama yangın gibi felaketlerden kaynaklanan bedeller ödeniyor. Evet. İşin o yüzden o boyutunu biraz açalım, detaylandıralım. Biraz. Evet. Efendim kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından endüstriyel tesislerde yangın gerçeğini konuşmaya devam edeceğiz. Konumuz AFT Doğu Avrupa Türkiye End CIS Bölge Müdürü Aral Ekrem Uzun. Kısa bir ara, lütfen bizden ayrılmayın.
Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
Kısa bir aranın ardından reel piyasalardaki birlikteliğimiz devam ediyor. Konuğumuz endüstriyel tesislerdeki yangın gerçeği. Konuğumuz AFT Doğu Avrupa Türkiye NCIS Bölge Müdürü Aral Ekrem Uzun. Şimdi Sayın Uzun, işin bence bam teline vurdunuz. Evet. Biz araya gittik. Bilinç, yani dünyanın en iyi teknolojilerini getirebilirsiniz. Dünyanın en iyi yalıtım malzemelerini getirebilirsiniz. Dünyanın en iyi itfaiyesini kurabilirsiniz. Ama en başta söylediğiniz o strateji bilince dayanmıyorsa sonuç alamazsınız. Burayı açalım o zaman. Evet. Ne düzeydeyiz, ne yapmamız gerekiyor?
Şimdi 6331 sayılı İSG kanunu var. Bu kanunun çıkması az önce de belirttiğim gibi birçok konuda tesis içerisinde önlemlerin alınmasını getirdi. İSG'ciler sürekli kendilerini geliştiriyorlar, eğitimlere katılıyorlar. Yeterli mi, yeterli değil, çünkü işin içinde altyapı da var, mühendislik de var. Dolayısıyla teknik müdürler, tesislerin elektrik mühendisleri ve makina mühendislerinin de işte iklimlendirme sistemi, söndürme sistemi, algılama sistemleriyle ilgili kendilerini geliştirmeleri lazım. Ve kendi konusu gibi görmeyebilir bu konuyu. Dolayısıyla bir bağımsız, tarafsız yangın danışmanının tesise bu personelin eğitimiyle ilgili yol göstermesi gerekebiliyor.
Ama pardon, orada o yangın danışmanlığına da muhatap olacak bir komite kurulması gerekmiyor mu o tesiste?
Bu hizmeti veren hem bireyler hem de firmalar var. Yangın danışmanlık hizmeti veren. Hayır, bağımsız,
onlar,
tarafsız.
O işi takip edebileceği şirketlerin de kendi içinde senin işin bu diyeceği birileri olması
tabii
lazım.
Tabii, şimdi öncelikle şirket organizasyonu dediğimiz şey şöyle. Ekipler kurulacak. Yani yangınlarda ekipler ve ekip başları belirlenecek. Yani söndürmeden sorumlu ekip kim? Acil ilk müdahale, ilk yardımdan sorumlu kim? Tahliye planı, kimyasalleri barındıran bölümlerin belirlenmesi, gaz, elektrik akışını kesme noktaları, vanaları, kesim noktaları, senaryolar, bunların hepsi işte aslında birbiriyle tümleşik. Yani yangın danışmanı dediğimiz kişi yangın senaryosunu çizen kişi. Hı hı. Bu acil durum planlarını oluşturan kişi. Bu kişiler ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bir tesisteki işleyiş, binalar, yapılar, yollar, trafik akışı içeride, yani tesisin içindeki prosesi, insanların gittikleri yolları, bunların hepsini bir akış şemasına döküp prosedürleri ortaya koyup tehlikeleri belirliyorlar. Buna göre binanın planlarını, buna göre tahliye prosedürlerini, buna göre ekipleri, hepsinin üstüne çalışıp bir akış şeması oluşturuyor.
Karargâhtaki komutan yani.
Karargâhtaki komutan yangın danışmanıdır. Hı hı. Ya da yangın hizmeti aldığınız firmanın mühendisidir. Dolayısıyla birincisi bir komutanınız olacak. Bu komutanın bu akış şemasını oluşturduktan, senaryoları oluşturduktan sonra alınması gereken tedbirler, satın alınması gereken ekipmanlar, sistemler ve bunları kullanacak personel, yani doğru operatörünüz yoksa, eğitim almış bir operatörünüz yoksa veya işte bunların denetlenmesi yapılmıyorsa tesis içinde, çalışmayan sistemleriniz oluyor. Bakın, bakın, bakın.
Üstelik parasını ödüyorsunuz ama çalışmıyor.
Çalışmıyor. Bakın, Avusturya'da 3 yıldızlı bir otelde kaldım. Yangın algılama sektöründe bir üreticinin ilk eğitimlerine gittiğimde. Kahvaltı çok kötüydü. Yani ben Almanya'ya, Avusturya'ya gittiğimde hep aç kalıyorum. Bizim mutfağımız
bizim
yok.
Bizim mutfağı pek
zeytin,
uymuyor.
Zeytin tek çeşit, evet. Zeytin yok. Peynir tek çeşit, tatsız tuzsuz falan, aç kalıyorum yani. Ama otele bakıyorum, 3 yıldızlı otel. 4 dörtlük. Yangın perdeleri, algılama sistemi, sistemler çalışıyor. LED'leri yeşil yanıyor. Bakımları yapılmış. Etiketlendirmeler, kablajlar, her şey nizami. Bir hafta sonra Türkiye'ye geldim. Kayseri organizenin içinde bir 3 yıldızlı otelde kaldım. Kapıdan girdim, resepsiyonun arkasında yangın paneli var. Bütün kırmızı ışıkları, turuncu ışıkları yanıyor, sönüyor. Böyle uzay yolundaki mimik paneller öyle vardır, ya yanar sönüyor. Aynı öyle. Her tarafından arıza ve hata akıyor. Çünkü yangın sistemleri yaşayan sistemler. Bir yangın algılama sistemi binadaki her hacmi gezer. Kablosu her yerden geçer. Siz şuradaki armatürü aydınlatmaya dokunduğunuz anda elektrik tesisatçının biri yanından geçen yangın kablosuna zarar verebilir. Dolayısıyla 3 ayda bir Bakın altını çizerek söylüyorum. 3 ayda bir yangın sistemlerinin tesiste bakımının yapılması lazım.
Sadece yatırım yapmış olmanız da yetmiyor. Yetmiyor. Yani onu sürekli hayatta tutmanız gerekiyor.
Aynen öyle. Bazı sistemlerde bu 1 yıla kadar çıkabilse de, yani biz yıllık bakım anlaşması altında bunun periyodunu sistemden sisteme belirliyoruz. Ve bu bakım anlaşmaları yapılmıyor. Sistemler alınıyor. 2 yıl boyunca bakım senden deniliyor. 2 yıl sonra da arıza çıkarsa çağırırız diyorlar. Ve şu manzaralarla karşılaşıyor Türk mühendisleri, Türk bakım firmaları, Türk yangın sektörü. Ben evde elektrikçi çağırıyorum, işte 100 lira veriyorum. Sen 1000 lira istemişsin servise, bu çok pahalı. Bu manzaralarla karşılaşıyoruz. Yani şehrin dışındaki bir endüstriyel tesis, arabanızı gidip benzin yakıyorsunuz, mühendis teknisyen gönderiyorsunuz. Onun eğitimi, maaşının, bilgisinin bir bedeli var. Bunu ödemeye gelince 30 metre ötedeki elektrik tamircisiyle kıyaslanıyor Türk yangın sektörü. Durum vahim. Bu yangınların, bu patlamaların sebebi aslında bunlar. Yani mühendisliğe, yangına gereken önemin, değerin verilmemesi, gün sonunda yangın mühendisi hizmeti alması gerekirken yangın tüpü satandan çözüm medet umulması. İşin sırrı yangın mühendisliği bilgisine, know-how'una sahip, tecrübesine sahip danışmanlar, profesyonel proje firmaları, bunların danışmanlığında yürümesi ve sigorta şirketlerinin sürece dahil olması. Profesyonel dört dörtlük bir sektör istiyorsak, yangınsız, patlamasız bir endüstri istiyorsak, sanayi istiyorsak, bunlar bu işin olmazsa olmaz.
Sigorta şirketlerinin aslında yurt dışında olduğu gibi bu işin patronajı olması gerekmiyor mu?
Doğru.
Bunu yapı denetim sistemi ilk Türkiye'ye getirirken de o dönem, şimdi rahmetli olduğu Nazım Aygün çok söylemişti. Bir kere para meselesini ortadan kaldırıyorsunuz, hizmeti verecekle alacak olan arasında. İkincisi, aynı şey yangın için de sanki geçerli. Siz sadece orada uzmanlığınızla olmalısınız ve neyse bedeli sigorta şirketinden almalısınız. Sigorta şirketi de onu poliçeye yansıtmalı.
Şimdi inşaat sektöründe de, endüstriyel tesislerde de satın almacılarımız var. Çok değerliler, önemli bir misyon üstleniyorlar. Ama her konuda uzman olmaları mümkün değil. Teknik konularda karar patrona ya da satın almacıya bırakılmamalı. İşte o yüzden bağımsız, tarafsız bir organizasyona ihtiyaç var. Gün sonunda gelişmekte olan bir ülkeyiz. Ekonomik kriz vesaire, durum belli. Yani ucuza kaçmak çok doğal bir içgüdü. Ama söz konusu yangın gibi hayati
maliyeti çok
konu olur olduğu zaman, yani uzun vadeli maliyetleri, oluşabilecek can kayıplarını düşünüp o maliyetleri başta ödemenin zorunlu kılınması lazım. Eğitim konusundan geldik buraya. Evet, yani burada hem meslek örgütleri, meslek odaları, hem itfaiye birimleri, hem İSG danışmanlığı veren firmalar, bunların hepsinde yangın eğitimleri var. Üniversitelerimizde var, Sakarya Üniversitesi gibi birçok yerde itfaiyecilik eğitimi, yangın eğitimleri veriliyor, yangın mühendisliği eğitimi alınabiliyor. En kötü ihtimalle artık online'a döndü her şey. Yurt dışında sertifikalı eğitimler de var ama iş burada. O eğitimleri almış, o kendisini geliştirmiş kişiyi doğru karar verici noktaya taşımak. Karar verici gün sonunda maddiyata bakan kişi olduğu zaman çalışmayan, bakım yaptırılmayan sistemlerle karşılaşıyoruz.
Çok acı bir şey bu. Evet. Şöyle bir şey de geldi aklıma. 3-4 dakikamız var ama. Evet. İşe şuradan başlayabilir miyiz Sayın Uzun? Bizim Türkiye'de kaç fabrikamız veya atölyede olsa, atölyeden fabrikaya kadar kaç işletmemiz olduğu belli.
Evet.
Belki kamu eliyle sizler gibi uzmanlardan yararlanarak şirketlerden bizim bir envanter yapmamız gerekmiyor mu?
Doğru.
Yani biz ne durumdayız? Ondan sonra da işi çözelim.
Yani bunu aslında Sanayi Bakanlığı son yıllarda bir atağa geçti. Yapmaya çalışıyor. Denetim ekipleri kurup endüstriyel tesislerde periyodik denetlemelere başladı. Ama dediğiniz gibi binlerce tesis var. Yüzlerce OSB, binlerce tesis var. OSB'lerde bu denetimler İtfaiye birimlerince OSB'nin kendi idarecisi tarafından yapılıyor. Bunun dışındaki bağımsız tesislerin yükü şu anda Sanayi Bakanlığı'nda.
Ama pardon, bir dakika, burada yanlış anlaşılmak istemem. Ha. Bunu bir sopa gibi, denetleyici gibi demiyorum. Bu fotoğrafı çektikten sonra buna uygun kredi mekanizmaları oluşturulabilir
tabii,
vesaire.
Tabii.
Yani burayı teşvik edecek.
İşveren de desteklenmeli bu konuda. Yani. Tabii ki, kesinlikle. Yani belki bir teşvik verilebilir. Yangın algılama, evet, söndürme sistemlerine yatırım yaptığında yatırımcıya bu konuda aynı ucuz elektrik sağlar gibi, ucuz arsa sağlar gibi ekonomik destek verilebilir.
Ya fotoğrafı çekersek nereye ne destek vereceğimizi göreceğiz.
Aynen öyle.
Profesyonel taraf bu işi rahatlıkla yapabilecek durumda değil mi? Nitelik olarak, efsaf olarak.
Özel sektörden bahsediyorsunuz. Özel yangın sektörümüz.
Yani özel sektörden ve tabii ki personelden.
Şimdi burada aslında tarafsız, bağımsız organizasyonlar var. TÜYAK var. TÜYAK, Türkiye Yangından Korunma Derneği. Bu TÜYAK'ta sektörün duayeni kişiler çalışıyor. Her senede bir sempozyum düzenleniyor. Bu sene de çok başarılı geçti COVID'e rağmen. Dünyanın her yerinden konuşmacılar, bilir kişiler gelip her sene periyodik olarak 2 yılda bir TÜYAK organizasyonunda yangın yönetmeliği, varsa eksiklerin giderilmesiyle ilgili öneriler. Rahmetli Abdurrahman hocamızın önderliğinde geçen sene biliyorsunuz kaybettik yakın zaman önce. Abdurrahman hocanın liderliğinde kurulan TÜYAK bu iş için aslında
doğru nokta diyorsunuz.
Doğru noktalardan bir tanesi.
Çünkü o doğru profesyoneli de bulacaktır.
Evet, evet. Yani bütün sektör paydaşları hemen hemen TÜYAK'ta belli kurullarda çalışıyorlar ve kamuyla da iç içe önerilerini de sunuyor. Burada kamu, özel sektör işbirliğinde olmalı. İtfaiye teşkilatları, özel sektör işbirlikteliğinde olmalı. Üniversiteler itfaiye ile sanayi ile işbirlikteliğinde olmalı. Bu işbirlikteliğini sağlayacak bir bağımsız bir yapı, işte TÜYAK benzeri organizasyonlar da ev sahipliği yapabilir ve yangın yönetmeliğimizin dünya standartlarına ulaşması için çalışmalar revize edilebilir. İşte sigorta mecburiyeti getirilebilir. Endüstriyel tesislere nasıl bireysel emeklilik sigortasında devlet 1/4'ünü ödüyorsa bunun gibi destekler verilebilir.
Yapılabilecek. Hayati bir şey bu. Evet. Süren bitti ama son bir cümle alacağım. Evet. Anladığım kadarıyla evet biz bu konuyla ilgili eğitime, bilinçlendirme çalışmalarına devam edelim ama bunu bir inisiyatif olmaktan çıkarmamız gerektiğini anlıyorum sözlerinizden.
Doğru. Kritik mecburi konu. Olmalı. Mecburi kritik olmalı. Konu. Yasalarla, regülasyonlarla, yönetmeliklerle bu çizdiğimiz yönetim şeması diyelim. Yani denetlemesiyle, tasarımıyla, kurulumuyla ne kadar detaylı bir şekilde mecburi, kanuni hale gelirse bu sayılar, bu rakamlar o kadar aşağı düşer. Burada bütün kurumlara iş düşüyor. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sizin vasıtanızla kamuoyunda da bilinç ve farkındalığın oluşması önemli. İşte geçen sene malum orman yangınları yaşadık. 8 vatandaşımız vefat etti. İkisi orman işçisi. Binlerce hayvan yine vefat etti. Cumhuriyet tarihinin en büyük tarım alanını kaybettik. Bakın bu sene alınan önlemlerden sonra yaptırılan bakımlar vesaire bu sene rahat ettik. Bu sene bir tık daha az.
Olabiliyor
yani,
demek ki.
Yani işte yumurta yönetim. Kapıya gelmeden. Yani.
Bu bile büyük bir ders bence. Aynı şeyi endüstriyel tesislerimizde düşünmeliyiz. Yaşadıktan sonra kıymeti yok. Ama sözlerinizden anlıyorum ki bunu yaşamamak mümkün. Veya minimize etmek mümkün. Sayın Uzun çok teşekkür ediyorum.
Ben
efendim.
Teşekkür ederim.
Aktardığınız bilgiler çok kıymetliydi. Zaman zaman sizi yine burada her görmek zaman, isteriz. Bu endüstriyel yangın riskini veya yönetimini anlatmak, daha çok gündemde tutmak sanıyorum sadece firmalar açısından değil, sektörler açısından değil, Türkiye ekonomisi için de elzem noktalardan biri. Aynen. Çok çok teşekkürler efendim.
Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi var çalışmalar. Olun. Sağ olun.
Efendim, endüstriyel testlerde yangın gerçeğini mercek altına aldık. AFET Doğu Avrupa Türkiye NCIS Bölge Müdürü Aral Ekrem Uzun bizlerle birlikteydi. Kritik bir konu. Ne olur hallederiz demeyin. Bugün hemen bence ilgili müdürlerinizle bir toplantı yapın. Deyin ki ben bugün Endüstri Radyo'da böyle bir şey dinledim. Biz ne durumdayız? Eğer bilmiyorsa bilemeyebilirler. Uzmanlık alanları değildir. Doğru bir danışmanı çağırın ve deyin ki ben ne durumdayım? Daha büyük acılar yaşamayalım. Reel piyasaları her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşça kalın efendim.